Evet kardeşler, hepinize esenlik olsun. Yani bildiğiniz gibi geçtiğimiz sene Nehemya serisi üzerinde vaaz verdik. Ve bu sene yeni bir vaaz serisine başladım. Hristiyan ahlakı vaaz serisi. Ve hatırlarsanız en son bu konuda bir vaaz verdim. Ve biz neye bakıyoruz? Hristiyan ahlakının temellerine. Yani biz İsa Mesih'e yürek bağlamış, iman etmiş ve ona gerçekten bütün hayatımızı adamış kişiler olarak, yani bizim ahlak anlayışımız, ahlak temelimiz ne olmalıdır ve neye dayanmalıdır? Kaynağı ne olmalıdır? Çünkü bugün etrafımıza baktığımız zaman, dünyaya baktığımız zaman birçok farklı toplumlar var, farklı gruplar var ve her birinin ahlak kavramı, anlayışı da farklıdır, değil mi? Ve bugün dünyanın neresine giderseniz gidin, yani ahlak olarak bazı ortak temel ilkeler bulabilirsiniz ama her toplumun ahlak kavramı farklıdır. Neden? Çünkü bizim ahlakımızın kaynağı, temeli daha çok neye inandığımız, nasıl bir ailede yetiştiğimiz, nasıl bir toplumda yetiştiğimizden daha çok şekilleniyor. O zaman bizler İsa Mesih'e iman edenler olarak, Hristiyanlar olarak bizim ahlakımızın kaynağı, temeli neye dayanmalıdır sorusunu sormamız gerekiyor, değil mi? Eğer gerçekten bu dünyada Tanrı'yı onurlandıran, yücelten bir hayat yaşamak istiyorsak, yani bizim ahlakımızın ve yapacaklarımızın, eylemlerimizin, düşüncelerimizin, sözlerimizin temeli neye dayanmalıdır? Hatırlarsanız ilk temel olarak Tanrı'nın kimliği, kişiliği ve karakteri demiştik. Tanrımız nasıl bir Tanrı? Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'ta bize kendisini açıklayan, üçte tek, tekte üç olan, her şeyi bilen, her şeyi gören, her yerde olan, gücü her şeye yeten, her şeyi üzerinde egemen olan bir Tanrı'dır. Yani Tanrı'yı bu şekilde tanımak, yani ve Tanrı'nın karakterini, kimliğini, kişiliğini bilmek bizim ahlakımızı tamamıyla etkileyen bir temeldir. Yani bugün Tanrı'nın kimliği, kişiliği ve yaptıkları ve karakteri bizim ahlakımızın birinci temeli olması lazım. Ve geçtiğimiz vaazda özellikle buna baktık. Neden? Çünkü bir insan Tanrı'yı nasıl tanıyorsa ahlakı da ona göre şekillenecektir. Ve gerçekten benim yıllardır hayatımda büyük bir iz bırakan ve sürekli aklımda olan bir söz var. En son bunu sözü sizinle paylaşmıştım. Tozer'in yazdığı bu kitapta Kutsal Olanı Tanımak diye bir kitap. Okumadıysanız yani muhakkak tavsiye ederim okumanızı. Gerçekten çok müthiş bir kitap. Tozer bir söz söylüyor bu kitapta. Diyor ki inanan ve tapınan kişinin kafasındaki Tanrı kavramı ne kadar yüce ve büyükse o kişinin yaşamı, davranışları, eylemleri ve tapınması da ona yaraşır nitelikte olacaktır. Aynı şekilde kişinin düşüncelerindeki Tanrı kavramı ne kadar küçük, zayıf ve eksik ise ona sunacağı yaşamın, ibadetin ve ahlakın düzeyi de diyor, seviyesi de ona göre olacaktır. O yüzden yani Hristiyan ahlakını gerçekten yani doğru bir şekilde yansıtmak istiyorsak ilk önce yapmamız gereken şey inandığımız Tanrı'nın kim olduğunu, kişiliğini, karakterini ve gerçekten onun yaptıklarını, doğasını anlamamız lazım. Çünkü kafamızdaki Tanrı kavramı ne kadar büyürse o Tanrı'ya sunacağımız yaşamın kalitesi de o kadar büyük olacaktır. Ama kafamızdaki Tanrı kavramı ne kadar zayıfsa o zaman ahlakımız da o kadar zayıf olacaktır. Bu yüzden Tanrı'yı tanımak, yani bizim Hristiyan olarak Hristiyan ahlakını yansıtmak için en önemli amacımız olmalıdır. Çünkü yapacaklarımız, sözlerimiz, davranışlarımız, eylemlerimiz bundan kaynak bulması lazım. Bundan temel bulması lazımdır. Evet, Tanrı yücedir, büyüktür. Tanrı her yerdedir, egemendir. Peki ben bu Tanrı'yı nasıl örnek alabilirim? Bu Tanrı'yı gerçekten yansıtabilecek, benim örnek alabileceğim bir model var mı? Bir örnek var mı? İşte bugün bakacağımız ikinci temel de buna dayanmaktadır. Ve ikinci temelimiz bizim kaynağımız, yani Hristiyan ahlakının temeli ve kaynağı Mesih'in benzerliğinde şekillenen bir ahlaktır. Yani bizler Tanrı'yı göremeyiz. Tanrı ruhtur ve Tanrı her yerdedir. Ve Tanrı yücedir, kutsaldır, büyüktür. Ve biz ona yaklaşamayız. Ama Tanrı bize yaklaşmıştır. İsa Mesih beden alıp gelmiştir. Ve İsa Mesih beden alıp geldiği zaman İsa Mesih'in amacı, tek amacı, yani çarmıhta bizim günahlarımız uğruna acı çekip, bedel ödeyip, ölüp gömülüp dirilmek değildi. Aynı zamanda yaşadığı yaşam ile, yaşadığı hayat ile bizim örnek alabileceğimiz, yani bir model oluşturmaktı, değil mi? Bugün etrafımıza baktığımız zaman insanlar birçok kişiyi örnek almaya çalışıyorlar, değil mi? Model almaya çalışıyorlar. Bugün film sanatçıları, artistler, sporcular, yani bazen bizim örnek almak istediğimiz kişiler oluyor. Ve ne yapmaya başlıyoruz? Onlar gibi yaşamaya, onlar gibi giyinmeye, onların kullandığı şeyleri kullanmaya başlıyoruz. Çünkü hayran olduğumuz kişiler kimlerse bizler de bir şekilde onlara ne yapmaya çalışıyoruz? Benzemeye çalışıyoruz, değil mi? Ve ben hatırlıyorum, çocukken benim en çok sevdiğim sanatçılardan birisi Barış Manço'ydu. Ben Barış Manço'yu çok severdim. Ve o dönemlerde saçım da vardı. Ben saçımı uzatmıştım Barış Manço gibi. Ve bütün parmaklarımda yüzük vardı. Şimdi sadece 3 tane yüzüğüm var. Ama bütün parmaklarımda yüzük vardı. Yani onun gibi giyinir, onun gibi davranır, onun gibi saç uzatır, onun gibi hareket etmeye çalışırdım. Çünkü benim için gerçekten çok güzel bir modeldi o dönemlerde Barış Manço. Yani demek istediğim, hayran olduğumuz kişi kimse, yani bir şekilde onun gibi olmak, onun gibi davranmak, onun gibi yaşamak istiyoruz. Bugün biz kime hayranız? Yani biz Mesih inancını yaşayan insanlar olarak kimi model alıyoruz, kimi örnek alıyoruz? Yani İsa Mesih'tir aslında bizim Hristiyan ahlakımızın ikinci kaynağı. Yani davranışlarımız, sözlerimiz, eylemlerimiz, tutumlarımız hepsi Mesih'in nasıl yaşadığıyla endekslenmelidir. Mesih nasıl yaşıyorsa ben de o şekilde yaşamalıyım. Mesih nasıl konuşuyorsa ben de o şekilde konuşmalıyım. Mesih nasıl ilişkiler kuruyorsa ben de o şekilde ilişkiler kurabileyim diye İsa Mesih beden alıp gelip bize örnek olmak istemiştir. Ve bugün İsa Mesih'i gerçekten örnek alıyor muyuz? Yani düşünün, İsa Mesih aslında bu dünyada gelmiş geçmiş yaşamış olan en ünlü insandır. En ünlü insandır. 2000 yıl geçmiştir ve 2000 yıldır yani İsa'ya hala hayran olan milyonlarca insan var. Onu hala seven, onu takip eden hala milyonlarca insan var. Peki sen onu gerçekten bir ünlü gibi takip ediyor musun? Bir ünlünün yaşamını takip ettiğin gibi onun da yaşamını, davranışlarını, neler yaptığını takip ediyor musun? Düşünün, İsa Mesih bu dünyadaki en ünlü kişi. Yani şu ana kadar İsa Mesih hiçbir tane kitap yazmadı ama onun adına yazılmış olan milyonlarca kitap var. İsa Mesih hiç şiir yazmadı ama onun adına, onun için yazılmış olan milyonlarca şiir var. İsa Mesih hiç şarkı sözü yazmadı ama onun adına yazılıp söylenen, bugün de söylediğimiz gibi milyonlarca şarkı var. İsa Mesih hiçbir şey yapmadı, yani böyle bir bina falan gibi, ama İsa Mesih'in adına yapılmış olan birçok hastane, okul ve binalar var. Yani İsa Mesih bu dünyada takip edebileceğiniz en ünlü insan. Ve gerçekten biz ona hayran mıyız? Gerçekten biz onu takip ediyor muyuz? Hatırlıyorum, eşimle birlikte yurt dışında bir Starbucks'ta otururken, Yani bir anda karşımda bir tane ünlüyü gördüm Kaliforniya'da. Ve ben o dönemlerde çok bu UFC şeylerini izlerdim, dövüş şeylerini. Ve orada Chuck Liddell'i gördüm, yani Iceman. Yani ünlü bir, en ünlü dünya şampiyonlarından birisi UFC'de. Adam baktım karısı mı artık sevgilisi mi bilmiyorum, ciddi bir tartışmanın içerisindeler. Karen'a dedim, ya ben gideceğim ondan dedim, yani bir fotoğraf çekilmek istiyorum. Karen dedi ya saçmalama, baksana adam dedi çok ciddi bir sohbetin içerisinde, olsun dedim ben gideceğim. Gittim yanına, dedim bir fotoğraf çekinebilir miyiz? Tamam dedi, kalktı bir fotoğraf çekindik. Daha sonra ne yaptım ben? O fotoğrafı yani arkadaşlarımla paylaştım. Bak ben Chuck Liddell'le fotoğraf çekindim. Yani düşünün, yani o Chuck Liddell, tamam mı? Ama İsa Mesih dünyadaki en ünlü insan. Yani İsa Mesih, biz ünlülerle tanıştığımız zaman onlarla tanıştığımızı, onlarla bir şekilde buluştuğumuzu ifade etmek için insanlar görsün diye Instagram'a, işte Facebook'a, birçok yerlere koyuyoruz. Peki Mesih bizim hayatımızda nerede? Gerçekten Mesih'i insanlar bizim hayatımızda görsün diye, Mesih'i takip etsin diye gerçekten onu izlediğimizi insanlara yansıtabiliyor muyuz ya da yansıtmak istiyor muyuz? Yani bizim ahlakımızın temeli, yani kutsal kitaba baktığımız zaman Tanrı'nın kimliği, kişiliği ve karakterinden sonra Mesih'in benzerliğine dönüşmek olmalıdır. Çünkü Tanrı İsa Mesih'i bu amaçla göndermiştir. Romalılar 8:29'a baktığımız zaman Tanrı'nın her bir imanlı için amacının bu olduğunu söylüyor. Yani amacımız Mesih'in benzerliğine dönüşmek olmalıdır. Ve Tanrı bu amaçla İsa Mesih'i göndermiştir. Yani Tanrı'nın amacı insanlar kendi suretini, benzeyişini yansıtsın. Çünkü Tanrı insanı bu amaçla yarattı, değil mi? Yaratılışa baktığımız zaman ne diyor? Tanrı insanı yaratırken onu kendi benzeyişinde ve suretinde yarattı diyor, değil mi? Ama bu benzeyiş ve bu suret günahın araya girmesiyle ne oldu? Bozuldu. Tıpkı bir aynayı kırdığınızda nasıl ayna çatlar, parçalara bölünür ama hala aynaya baktığınızda bir silüet görürsünüz, yine de kendinizi görürsünüz ama parçalanmış, bozulmuş bir şekilde, değil mi? Aynı şekilde Tanrı insanı yarattığında kendi benzeyişinde mükemmel bir şekilde yarattı. Kusursuz bir şekilde yarattı. Ama bu günah devreye girdiğinde ne yaptı? İnsanın o benzeyişini yaraladı, bozdu. Ve işte İsa Mesih'in beden alıp aramıza gelmesinin sebebi o günahtan dolayı bozulan benzeyişimizin, suretimizin tekrar düzelmesi, tamir edilmesi ve bizim Tanrı'nın benzeyişinde düzelmemiz içindi. Ve bunun için bizim bir örneğe ihtiyacımız var. Ve bizim örneğimiz de her zaman Mesih olmalıdır. Mesih nasıl davrandı? Mesih ne yaptı? Mesih nasıl hareket etti? Mesih neler söyledi? Mesih nasıl ilişkiler kurduysa bizim bu hayattaki amacımız da her zaman, her durumda ona benzemek olmalıdır. Bu yüzden Koloseliler 1:15'te diyor ki görünmez Tanrı'nın görünümü ve aynı şekilde İbraniler 1:3'te diyor ki Tanrı yüceliğinin parıltısı ve onun varlığının diyor öz görünümüdür diyor Mesih için. Yani Tanrı nasıldır sorusunu sormak istiyorsanız cevabı İsa Mesih'tir. Tanrı nasıldır sorusunun cevabı İsa Mesih'tir. İsa Mesih ne yaptıysa bu dünyada, İsa Mesih nasıl yaşadıysa, nasıl sözler, nasıl davranışlar, nasıl tutumlar sergilediyse işte Tanrı odur demektir. Tanrı Mesih'i bize örnek olmak için kullanmış, o örnek olmak için göndermiştir. Bu yüzden Hristiyan ahlakımızda eğer gerçekten Mesih'i yansıtmak istiyorsak, Mesih'i yansıtmak istiyorsak sormamız gereken ilk soru her zaman bu olmalıdır. Her zaman bu olmalıdır. Benim davranışlarım, tutumlarım, ilişkilerim, ağzımdan çıkan sözler, yaptıklarım ve hayatım İsa Mesih'e ne kadar benziyor? Bu soruyu daha da basite indirgemek istersek, bir davranış, bir tutum sergilemeden önce, bir söz söylemeden önce, bir eyleme kalkmadan önce ya da herhangi bir şey karar vermeden önce vereceğimiz kararın, atacağımız adımın, takınacağımız tutum ve davranışın, kuracağımız ilişkiye bu soruyu sormamız lazım. İsa Mesih benim yerimde olsaydı ne yapardı? İsa Mesih benim yerimde olsaydı ne yapardı sorusunu sormamız gerekiyor. Çünkü Tanrı'nın yani amacı bizi İsa Mesih'in benzerliğine dönüştürmektir. Tanrı bize baktığı zaman bizde İsa Mesih'i görmek istiyor. Düşünün anne baba olarak eğer çocuklarınız varsa yani bunu çok deneyimlemişsinizdir. Yani çocuklarınız etrafınızdaki insanlar çocuklarınıza baktığı zaman sizinle bir benzerlik kurduklarında bu sizin hoşunuza gider değil mi? Yani bununla ilgili sözler söylediklerinde hıh demiş burnundan düşmüş. İşte aynı tıpkı babasına çekmiş ya da işte armut dibine düşer. Mesela bunun gibi sözler duyduğunuz zaman yani etrafınızdaki insanlar oğlun çocukların sana çok benziyor dedikleri zaman yani bir hoşnut olursunuz. Tabii ki eğer iyi bir anne, iyi bir babaysanız ve sergilediklerinizde, yaptıklarınızda tabii ki iyiyse. Aynı şekilde ben iki tane çocuğum var. Bazen görüyorum onların davranışlarını, tutumlarını, sözlerini tıpkı beni taklit etmeye çalışıyorlar. Bir gün böyle alışveriş merkezinde yürürken Joshua elini arkasına atmış bu şekilde yürüyor. Önden annesi soruyor ne yapıyorsun oğlum niye öyle yürüyorsun? Babam böyle yürüyor diyor. Tamam. Ve bunu duymak gerçekten beni çok sevindiriyor. Yani oğlum bana benzemek istiyor. Oğlum beni taklit ediyor. Yani düşünün insan olarak bu bizi bu kadar sevindiriyorsa göklerdeki babamız da yani bizim tutumlarımız, davranışlarımız, sözlerimiz Mesih'e benzediği zaman acaba ne kadar seviniyor ve ne kadar yüceltiliyor, onurlandırılıyor değil mi? Çünkü Tanrı'nın amacı zaten budur. Bizi Mesih'in karakterine benzememiz ve Mesih'in karakterini bizde oluşturmak, Mesih'in düşüncesini bizde oluşturmak. Bakın Efesler 4:23-24'te diyor ki düşüncede ve ruhta yenilenmeyi gerçek doğruluk kutsallıkta Tanrı'ya benzer yaratılan yeni yaratılışı giyinmeyi özlediniz diyor. Yani Tanrı'nın buradaki amacı nedir? Tanrı'nın yeryüzündeki bizim hayatımızdaki amacı ya dur yani Ramazan daha rahat bir hayat yaşasın, daha böyle ferah bir hayat yaşasın değil. Tanrı'nın amacı bizim karakterimizi değiştirmekle ilgilidir. Yani Tanrı kişiliğimizi değiştirmez. Çünkü Tanrı bizi kişiliğimizle yaratmıştır ve kişiliğimiz özeldir. Ve Tanrı bu kişiliğimizi seviyor, kabul ediyor. Çünkü bizi o kişilikte yarattı. Ama Tanrı bizim karakterimizi yani değiştirmek istiyor. Yani bizi böyle Mesih'e benzer yani şey olarak değil, kişilik olarak değil. Çünkü kişiliklerimizi koruyor Tanrı ama karakter olarak Mesih'e benzemek ve onu yansıtmamızı istiyor. Yani bugün gerçekten biz onu yansıtabiliyor muyuz? Bugün insanlara baktığımız zaman dünyada kendileriyle ilgili birçok şeyi değiştirmek istediklerini görüyoruz değil mi? Ama bu değişiklikler hep genelde fiziksel değişiklikler. İşte saçım başım şöyle görünsün, kaşım gözüm böyle olsun, burnumu işte ameliyat yaptırayım, gözümü ameliyat yaptırayım ya da işte rengini değiştireyim. İşte benim gibi kelseniz işte daha çok saçlarım olsun. Yani insanlar genelde hep böyle yani dışsal olarak bir şeyleri değiştirmeye çalışıyorlar kendileriyle ilgili. Ama kutsal kitap dıştan daha çok bizim içsel hayatımıza odaklanıyor ve içten dışa bizi değiştirmek istiyor Mesih'in benzerliğinde. Bakın Tanrı'nın amacı isteği bu. Tanrı'nın amacı bizi değiştirmektir. Yani bizler ne kadar günahkar olursak olalım İsa Mesih'e gelmeden önce, ne kadar günah içerisinde yüzmüş olursak olalım fark etmez. İsa Mesih'e bir günahkar olarak gelebilirsin. İsa Mesih'e olduğun gibi gelebilirsin. Ama İsa'yı Rab ve kurtarıcı olarak kabul ettikten sonra onda olduğun gibi kalamazsın. Yani değişmen gereklidir ve Mesih senin için bir standarttır. Mesih senin için bir örnektir. Benim için bir örnektir. Ve Tanrı bu konuda hiçbir zaman yani bizi zorlamaz. Bizi zorlayarak Tanrı değiştirmez. Yani bunu bizim isteğimize bırakır. Yani kurtuluşumuz bakın hiçbir şekilde bizim isteğimize bağlı değildir. Yani bizler İsa Mesih'te hamdolsun kurtulduk. İsa Mesih'in bizim günahlarımız için öldüğüne, gömüldüğüne, dirildiğine iman ettiğimiz anda bizler artık bütün günahımızdan ve günahın bedelini ödemekten kurtulduk. Neden? Çünkü İsa Mesih bizim için o çarmıhta bu bedeli ödedi. Bizler artık kurtulduk ve kurtuluşumuz hiçbir şekilde bizim eylemlerimize, iyi işlerimize veya ibadetlerimize bağlı değil. Efesler 2:8-9'da da dediği gibi yani bizler lütuf aracılığıyla imanla kurtulduk. Bu bizim başarımız değil, Tanrı'nın bir armağanıdır. Yani kurtuluş yani Tanrı'nın sana bana verdiği bir armağandır, bir lütuftur. Bunda senin hiçbir katkın, payın yoktur. Ama iman ettikten sonra Mesih'e benzemek, değişmek senin ve Tanrı'nın işbirliğiyle olacak bir şeydir. Tanrı'nın ruhu senin yaşamına gelip seninle işbirliği yaparak sen ona evet dedikçe, sen ona izin verdikçe Tanrı ne yapmaya başlıyor? Kutsal ruhu aracılığıyla senin hayatını Mesih'e benzer şekle getirmeye çalışıyor. Bu yüzden kutsal kitaba baktığınız zaman birçok ayette Tanrı'nın hayatımız için bu amacını görürsünüz. Birçok ayet var. Bunlar sadece bazıları. Ama bakın Efesler 5:1-2'de diyor ki bunun için sevgili çocukları olarak Tanrı'yı örnek alın. Mesih bizi nasıl sevdiyse bizim için kendisini güzel kokulu bir sunu, bir kurban olarak nasıl sunduysa siz de öylece sevgi yolunda yürüyün. Görüyorsunuz değil mi? Mesih nasıl sevdiyse siz de öyle sevin diyor. Aynı şekilde Filipililer 2:3-5'te hiçbir şeyi bencil tutkularla ya da boş övünmeyle yapmayın. Her biriniz alçak gönüllülükle öbürünü kendinden üstün saysın. Yalnız kendi yararını değil başkalarının yararını da gözetsin. Mesih İsa'daki düşünce sizde olsun. Ne diyor? Mesih İsa nasıl düşünüyorsa siz de öyle düşünün diyor. Aynı şekilde Romalılar 13:14'te diyor ki Rab İsa Mesih'i kuşanın benliğin tutkularına uymayı düşünmeyin. İsa'yı giyinin, İsa'nın doğruluğunu giyinin diyor. 1 Petrus 2:21'de diyor ki nitekim bunun için çağrıldınız Mesih izinden gidesiniz diye uğruna acı çekerek size örnek oldu. Mesih'in izinden gitmemiz için bu ayet bizi teşvik ediyor. Romalılar 8:28-29'da diyor ki Tanrı'nın kendisini sevenlerle amacına göre çağrılmış olanlarla birlikte her durumda İyilik için etkin olduğunu biliriz. Tanrı önceden bildiği kişileri oğlun benzerliğine dönüştürmek üzere önceden belirledi. Öyle ki oğul birçok kardeşler arasında ilk doğan olsun. Görüyorsunuz değil mi bu ayetlerde ve bunun gibi birçok ayette Tanrı'nın amacı, isteği nedir? Mesih'e benzememiz, Mesih'i örnek almamız. Ve bu soruyu eğer soracaksak, Mesih benim yerimde olsaydı ne yapardı sorusunu. Yani bunun cevabını alacağımız kararlarda, atacağımız adımlarda, takınacağımız tutum ve eylemlerde doğru bir şekilde cevaplayabilmek istiyorsak o zaman ne yapmamız lazım? İsa'ya bakmamız lazım değil mi? İsa o zaman bakalım İsa nasıl yaşadı? Birincisi İsa nasıl yaşadı? Birincisi İsa'ya baktığımız zaman İsa'nın Baba Tanrı'yı hoşnut etmek için yaşadığını görüyoruz. İsa her zaman bunu söyledi değil mi? Dedi ki ben her zaman babayı hoşnut edecek şeyleri yapıyorum dedi. Yani Yuhanna 8:29'da. Ve Paulus aynı şekilde Mesih için diyor ki Mesih bile kendini hoşnut etmek için yaşamadı diyor. Kimi hoşnut etmek için yaşadı? Baba Tanrı'yı değil mi? Yaptığı her eylemde, her adımda, her davranışta, her sözde Mesih Baba Tanrı'yı yansıtmak için, Baba Tanrı'yı hoşnut etmek için yaşadı. Ve Baba Tanrı'nın da Mesih'ten hoşnut kaldığını biliyoruz değil mi? Nereden biliyoruz? Kutsal kitapta İsa Mesih'in gerek vaftizine baktığımız zaman, gerekse İsa Mesih'in öğrencileriyle birlikte Matta 17'de o dağ başına çıkıp da görünümü değiştiğinde, yüceliği ortaya çıktığında gökten gelen bir ses ne dedi? İşte sevgili oğlum budur, ondan hoşnutum dedi değil mi? Çünkü İsa hep Baba Tanrı'yı hoşnut eden şeyler yaptı. Bugün Tanrı gökyüzünden baktığı zaman senin hayatına, benim hayatıma, eylemlerime, davranışlarıma, sözlerime baktığı zaman bunu diyebiliyor mu? Evet sevgili oğlum, sevgili kızım budur, ondan hoşnutum diyebiliyor mu? Bizim hayatımızdaki amacımız tıpkı İsa gibi Baba Tanrı'yı hoşnut etmek mi yoksa etrafımızdaki insanları hoşnut etmek mi? Eğer Hristiyan ahlakı sizin temeliniz olsun istiyorsanız, Hristiyan ahlakını yansıtmak istiyorsanız, sizler insanları hoşnut etmek için değil, bizler insanları hoşnut etmek için değil, Baba Tanrı'yı, İsa Mesih'i hoşnut etmek için yaşamalıyız. Çünkü bugün etrafımızdaki insanları hoşnut etmek için yaşıyorsak o zaman davranışlarımız, tutumlarımız, sözlerimiz her zaman tutarsız olacaktır. Çünkü her insanın beklentisi, her insanın isteği farklıdır değil mi? Eğer biz insanlar aman kırılmasın, aman insanlar darılmasın, aman insanlar ne der, aman insanlar ne söyler diye tutumlar takınarak ya da bu düşüncelerle kararlar veriyorsak o zaman battık. O zaman battık. O zaman bizim ahlakımızın temeli Tanrı'nın sözüne ve Mesih'in benzerliğine değil, insanların hoşnut etmeye dayalı demektir. Mesih yeryüzündeyken insanları hoşnut etmek için yaşamadı. Mesih yeryüzündeyken Tanrı'yı hoşnut etmek için yaşadı. Bu yüzden birçok insan onu sevdi, aşık oldu, onun ardından gitti. Bu yüzden birçok insan da ondan nefret etti, onu yok etmek istedi ve onu reddetti. Ama İsa'nın amacı ne olursa olsun Tanrı'yı hoşnut etmekti. Bugün Mesih'e benzemek istiyorsak, Hristiyan ahlakımızın gerçekten Hristiyan karakterini yansıtmasını istiyorsak, yapmamız gereken şey gerçekten Tanrı'yı hoşnut etmek olmalıdır. Ve İsa aynı zamanda Baba Tanrı'ya itaat etmek için yaşadığını görüyoruz. Ne diyor? İsa hayatındaki en büyük amacı bu. Ben kendi isteğimi değil, beni gönderenin isteğini yerine getiriyorum. Kendi isteğini yerine getirmek için değil, kendisini gönderenin isteğini yerine getirmek için gökten geldiğini, indiğini söylüyor aynı zamanda Yuhanna 6:38'e baktığımız zaman. Eğer İsa'yı takip etmek istiyorsak, İsa'ya benzemek istiyorsak, İsa gibi Baba Tanrı'yı, Baba Tanrı'nın ve onun sözlerine itaat ederek yaşamamız lazım. Aynı şekilde İsa Mesih üçüncü olarak diyor ki, ben diyor benim yiyeceğim beni gönderenin isteğini yerine getirmek ve onun işini tamamlamaktır. Mesih bu yeryüzündeki yaşamını ne için yaşadı? Aynı zamanda Baba Tanrı'nın işlerini yapmak için yaşadı. Baba Tanrı'nın işlerini yerine getirmek için yaşadı. Ve Tanrı bizi bu dünyada temsilcileri olarak seçti. Her birimiz Mesih'e iman ettiğimizde artık onun temsilcileri oluyoruz. Ve her birimiz onun işini yapmakla yükümlüyüz. Bakın, İşini, Tanrı'nın işini, Tanrı'nın hizmetini yapmak derken, yani lütfen beni yanlış anlamayın. Yani ben size Tanrı'nın hizmetini yapmak için kilisede işte rahip olun, kilisede çalışın, full time herhangi bir Hristiyan organizasyonunda yani çalışın, bunu demiyorum. Tanrı'nın hizmetini sadece bu kişiler yapmaz. Yani sen nerede olursan ol, ne yapıyorsan yap, ister okulda öğretmen ol, ister öğrenci ol, ister herhangi bir kurumda çalışıyor ol, ister garson ol, ister inşaatçı ol, ister ev hanımı ol. Yani her ne olursan ol, nerede olursan ol, Tanrı'nın işi senin de yapabileceğin muhakkak vardır. Ve kutsal kitap diyor ki Mesih Tanrı'nın işini yapmak için yaşadı. Aynı zamanda baktığımız zaman Mesih'in odak noktası neydi? Odaklandığı yer neydi? Baba Tanrı'nın yanına gitmek değil mi? Bakın diyor ki İsa Mesih, bu dünyayı bırakıp babanın yanına gideceğim diyor öğrencilerine. Çarmıha gerilmeden hemen birkaç gün önce. Ve aynı şekilde Yuhanna 7. bölümde diyor ki kısa bir süreliğine sizinleyim, sonra beni gönderenin yanına gideceğim. Yani baktığımız zaman İsa her zaman yani gözü göklerdeydi. Bu dünyada değil, bu dünyanın çekiciliğinde değil, çölde sınanırken bile yani ona bütün bu dünyanın yani zevkleri ayağının altına verilmişken bile İsa ne yaptı? Gözlerini göğe kaldırdı değil mi? Bugün eğer biz de bu dünyayı yenmek istiyorsak, biz de bu dünyaya galip gelmek istiyorsak yapmamız gereken şey yeryüzündeki şeylerden çok göklerdeki şeylere odaklanmaktır. Çünkü Koloseliler de diyor ki Mesih'le birlikte dirildiğinize göre gökteki değerlerin ardından gidin. Mesih orada Tanrı'nın sağında oturuyor. Yeryüzündeki değil gökteki değerleri düşünün. Çünkü siz öldünüz. Yaşamınız Mesih'le birlikte Tanrı'da saklıdır. Yaşamınız olan Mesih göründüğü zaman siz de onunla birlikte yüceltilmiş olarak görüneceksiniz diyor. Bugün biz bu dünyasal hayatımızı, Tanrı'nın bize verdiği bu hayatı ne kadar olacak bilmiyoruz. Belki 70, belki 80, belki 100 sene. Yani gerçekten yani Mesih'i yüceltmek için, Tanrı'yı yüceltmek için mi kullanıyoruz? Dünyevi şeyleri düşünerek mi geçiriyoruz sürekli, yoksa göksel yerlere de odaklanıyor muyuz? Tanrı'ya ait şeyleri mi düşünüyoruz? Çünkü Mesih bunu düşündü. Peki Mesih ne yaptı? İncil'i okuduğumuz zaman yani Mesih'in birçok yani davranışlarını, tutumlarını görebilirsiniz. Mesih ne yaptı? Eğer ben yani Mesih benim yerimde olsaydı ne yapardı sorusunu cevaplayabilmek istiyorsam Mesih'in yaptıklarına bakmalıyım. Mesih şefkatle doluydu. Sen şefkatle dolu musun? Şefkat gösteriyor musun etrafındaki insanlara? Mesih ağlayanlarla birlikte ağladı, gülenlerle birlikte güldü. Sen etrafındaki insanlar ağladığı zaman onlarla birlikte oturuyor musun? Onları teselli etmeye çalışıyor musun? Mesih insanların ihtiyaçlarını giderdi. Hatta aç kaldığında yani yemek yemek yerine bile, su içmek yerine bile insanlara hizmet ettiğini görüyoruz. Mesih sürekli babasına dua etti. Mesih sürekli başkalarına hizmet etti. Ve Mesih sürekli kendisini alçalttı. Ve biraz önce kardeşimizin de okuduğu dua zamanındaki ayete baktığımızda Filipililer 2. bölümdeki ayete ne diyor? Hatta diyor çarmıh üzerindeki ölüme kadar diyor kendisini alçalttı. Biz kendimizi alçaltıyor muyuz? Mesih hastalara şifa verdi. Mesih kalabalıklara öğretti. Müjdeyi duyurdu. Mesih insanları tövbeye çağırdı. Biz de bunu yapıyor muyuz? Mesih insanların ihtiyaçlarıyla ilgilendi. Mesih insanlara nazikti. Kendisine gelen hiç kimseyi geri çevirmedi. Kadınlara göre nazikti. Hiçbir kadını geri çevirmedi. Davranışlarında, tutumlarında yani o kadar nazik bir insandı. Sen bugün etrafındaki kadınlara ya da çocuklara nasıl davranıyorsun? Niye Mesih gibi davranıyor musun? Çocuklar Mesih'e geldiğinde Mesih onları kucakladı. Sen bugün çocukları kucaklıyor musun? Yani bunları çoğaltmak mümkün. Eğer Mesih benim yerimde olsaydı ne yapardı sorusunu cevaplayabilmek istiyorsak, ilk önce Mesih'in neler yaptığını bilmemiz lazım. Ve aynı şeyi de kendi hayatımızda uygulamaya istekli olmamız lazım. Yani bakın kardeşler, Tanrı'nın bizden istediği onu tanımamızdır. Mesih'i tanımamızdır. Çok sevdiğim bir hikaye var kutsal kitapta. Luka 7. bölüm 36 ve 50. ayetlerde anlatılıyor. İsa Mesih öğrencileriyle birlikte Simon denilen bir ferisinin evindeyken o sırada insanlar kalabalık öğretiş veriyor. Ve o sırada evin içine günahkar bir kadının girdiğini görüyoruz. Bu günahkar kadın toplum tarafından dışlanan birisi, günahkar olan birisi. Ve o odaya girdiği zaman herkes ondan rahatsız oldu. Herkes ondan çekindi. Ama bu günahkar kadın geldi, ne yaptı biliyor musunuz? Öylesine pişman bir yüreğe sahipti ki büyük bir ihtimalle etrafındaki diğer günahkarlardan, yani Mesih'le ilgili birçok şeyler duydu. Mesih'in ne kadar sevgi dolu, nazik olduğunu duydu ve Mesih'in görmek için ve Mesih'in yaptıklarından etkilendiği için tövbekar bir ruhla Mesih'in ayaklarının dibine geldi. Ve o kadar pişmandı ki ağlıyordu ve ağladığı zaman o gözyaşlarıyla Mesih'in ayaklarını yıkadı ve saçlarıyla Mesih'in ayaklarını kuruladığını görüyoruz. Ve daha sonra bu kadın ne yaptı biliyor musunuz? Bir tane Hint sümbülü yağından oluşan çok pahalı, değerli bir yağı, yani parfümü Mesih'in ayaklarına döktü. Ve o anda odayı düşünün, ne kadar güzel kokmuştur değil mi? Ve o kadar değerli bir yağ ki bu yağın değerinin 300 dinar olduğunu Yahuda bize söylüyor. Yuhanna'daki, Luka'daki ayete baktığımız zaman. Diyor ki Yahuda orada, bu diyor yağ diyor böylesine diyor, yani çarçur edileceğine satılıp diyor 300 dinara satılıp parası diyor yoksullara verilemez miydi? Aslında orada, yani ayete baktığımız zaman, onun yoksulları düşündüğü için değil, o parfümü satıp parasını bir şekilde cebine indirmek istediğini görüyoruz. Bakın bu kadın ne yapıyor? 300 dinarlık yağı İsa'nın ayaklarına saniyeler içerisinde döküyor. Bu 300 dinar o kadar pahalı ki o dönemde bir işçinin, vasıfsız bir işçinin bir günlük yevmiyesi 1 dinar. Ve düşünün, yani bir işçinin yıllık, bir yıllık maaşı, geliri, bu yağın değeri. Yani bugünkü biz asgari ücret üzerinden değerlendirirsek Türkiye'deki, yani Almanya'daki asgari ücreti değerlendirirsek daha pahalı oluyor da ama Türkiye'deki asgari ücret üzerinden değerlendirirsek, yani 270 bin TL. 270 bin TL'lik yağı birkaç saniye içerisinde Mesih'in ayaklarına döküyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü o kadın için önemli olan yağın değeri değildi. Mesih'in değeriydi. Yağa baktı, Mesih'e baktı, dedi ki Mesih buna layıktır. Mesih buna layıktır. Ve hemen yağı ne yapıyor? Birkaç saniye içerisinde Mesih'in ayaklarına döküyor. Ama burada ne kadar yazık bir hikaye değil mi? Çünkü baktığınız zaman, yani bu kadın İsa'yı belki hiç görmedi. Belki gördü, uzaktan duydu. Ama İsa'yla o kadar vakit geçirmemesine rağmen duyduklarından dolayı İsa'ya aşık oluyor. Ve İsa'nın geliyor ve ona böyle bir tövbeyle sevgi gösterisinde bulunuyor. Ama diğer bir taraftan Yahuda'ya bakıyorsunuz. Yahuda 3,5 yıl İsa'yla birlikte zaman geçirdi. 3,5 yıl İsa'nın mucizelerini gördü, öğretişlerini duydu. Ve 3,5 yıl boyunca İsa'nın birçok şeyine tanık oldu. Ve bu adam bu durumda yağın değerine bakarken bu kadın ne yapıyor? İsa'nın değerine bakıyor değil mi? Yani demek ki İsa'ya iman ediyorum demek, Hristiyanım demek, gerçek olmayabiliyor. Yani gerçek Hristiyan olduğumuzu, gerçekten Mesih'i sevdiğimizi nasıl kanıtlayacağız? Ona benzer, onun istediği gibi yaşayarak, ona benzer bir hayat sergileyerek. Yahuda ona benzer bir hayat sergilemedi. Ama bu kadın İsa'ya büyük bir değer gösterdi. Aynı şekilde Luka 19'da İsa bu köye geldiği zaman orada bir tane vergi görevlisi var, Zakay. Yani bu adam toplum tarafından sevilmeyen bir adam. Çünkü Romalılar için vergi görevlisi olarak çalışıyor. İnsanlardan daha çok vergi alarak onları sömürüyor. Zenginleşmiş, hırsızlık yaparak zenginleşmiş birisi, sömürerek zenginleşmiş birisi. İsa'yı köye geldiğini görünce onu görmek istiyor. Bacak kadar boyu var. Göremiyor. Ve o zaman ne yapıyor? İsa'yı görmek için bir ağaca çıkıyor. Ve İsa'yı görmek için ağaca çıktığında İsa oradan geçerken hiç kimsenin görmediği bu adamı İsa görüyor. Ve Zakay diyor, bugün ben seninle birlikte yemek yiyeceğim diyor. Hadi evine gidelim. Ve Zakay'ın evine gittiğinde Zakay'la artık orada Zakay Mesih'ten nasıl etkilendiyse iman ettiği zaman ne yapıyor biliyor musunuz Zakay? Her şeyini, yani çaldığı, çırptığı her şeyi geri veriyor. Bakın bölüme baktığınız zaman İsa böyle bir şey yap demedi bile ona. İsa'yı gördüğü anda, tanıdığı anda dedi ki evet dedi, ben bunu yapmam lazım. Ben bu adam gibi olmak istiyorum. Ben bu adam gibi yaşamak istiyorum. Ve bunu yaptı. Peki biz ne yapıyoruz? Mesih'e benziyor muyuz? Mesih'e benzemek derken içsel değişimden, içsel benzerlikten bahsediyorum. Davranışlarımız, tutumlarımız, sözlerimizden bahsediyorum. Hristiyan ahlakını sergilemek istiyorsak Mesih bizim örneğimiz olması lazım. Dışsal değil ama içsel. Bir gün bir çocuk babasından sürekli araba ona satın almasını istiyor. Babası da onun uzun saçlı olduğu için uzun saçı sevmiyor. Ve diyor ki saçlarını kestirirsen diyor sana araba alacağım. Çocuk saçlarını da kestirmek istemiyor. Şimdi bir gün kilisedeyken bir bakıyor bir anda resme. Aa diyor İsa diyor uzun saçlı diyor. Babam da diyor İsa'ya da inanıyor diyor. Niye benim saçımı kestirmek istiyor ki diyor. Neyse eve gidiyorlar. Eve gittiklerinde babasına diyor ki baba diyor ne olur bana araba al. Babası da diyor ki saçını kestirirsen diyor araba alırım. İyi de baba diyor bak diyor ben diyor böyle diyor İsa'ya benziyorum diyor. İsa'nın da saçları uzundu diyor. O zaman babası diyor ki ha diyor İsa'ya mı benziyorsun diyor. İsa diyor gittiği yere eşekle yürüyerek giderdi diyor. O zaman sen de diyor eşekle yürüyerek git diyor. İsa'ya kendi çıkarlarımız doğrultusunda benzeyemeyiz. İsa'ya davranışlarımız, tutumlarımız, sözlerimiz, yüreğimiz, yaşamımız, eylemlerimiz karar vermeden önce yapacaklarımızla benzeyebiliriz. O yüzden ikinci temelimiz budur kardeşler. Hristiyan ahlakını yansıtmak istiyorsak Mesih'e benzememiz ve her zaman bu soruyu sormamız lazım. Bir adım atmadan, bir eyleme girmeden, bir karar vermeden önce sormamız gereken soru budur. Mesih benim yerimde olsaydı ne yapardı? Birlikte söyleyelim. Mesih benim yerimde olsaydı ne yapardı? Bir daha. Mesih benim yerimde olsaydı ne yapardı? Ve vereceğiniz cevap, yani eğer İsa'yı gerçekten tanıyorsanız, Hristiyan ahlakını yansıtacak ve Baba Tanrı'yı yüceltecek. Amin.